Çınaraltı. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, programımızın bu ilk bölümünde 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ne, 93 Harbi'ne dönüyoruz. 1877 yılı Ağustos ayının 24. gününe dönüyoruz. Kars Kalesi'nin ilerisinde Alacadağ'ın Satı Mahallindeki kumandanlık çadırındayız. Çadır büyükçe olmasına rağmen içerisinde portatif bir asker karyolasıyla tahta bir masa ve 3-5 sandalye var. Masanın üzerine bir harita serilmiş. Genç fakat sakallı bir asker haritayı dikkatle tetkik ediyor, bir şeyler işaret ediyor. Karşısında bulunan liva rütbeli, yani tuğ generalle bu harekatı bir an evvel yapmaya mecburuz diyordu. Bu iki zatı sizlere takdim edelim. Sakallı genç, Anadolu Harp Ordusu kumandanı Müşir Ahmet Muhtar Paşa'dır ve henüz gazi ünvanını almamıştır. Diğeri ise ordunun erkan-ı harbiye reisi, yani kurmay reisi, Mirliva Hasan Kazım Paşa'dır. Müşir Paşa'nın bu harekatı bir an evvel yapmaya mecburuz dediği meseleye geçmeden evvel harp vaziyetini birkaç kelamla gözden geçirelim. 24 Nisan 1877 yılında başlayan ve tarihlerimizde de 93 Harbi diye yad edilen bir harp var. Bu harp bütün şiddetiyle devam ediyor. Anadolu mıntıkasında Bayezid, Eleşkirt, Kars ve Ardahan cihetlerini ihtiva etmek üzere 340 kilometre karelik bir cephede Türk ordusu ancak 57 bin kişilik bir müdafaa hattı kurabilmiştir. Kars, Erzurum ve Ardahan istihkamları pek iyi vaziyette değildir. Bununla beraber ilk muharebeler bizim için ümit verici olmuştur. 19 Haziran'da Halyaz Savaşı kazanılmış, 10 Temmuz'da Kars muhasıradan kurtarılmıştır. Fakat düşman asker ve cephane bakımından orduya, Türk ordusuna kat kat faiktir, üstündür. Grandük Mihail kumandasındaki 200 bin kişilik bir Rus ordusu vardır. Tren hattıyla bol miktarda halk malzemesi almaktadır. Türk ordusu ise hayvan sırtında Trabzon'dan gayet az miktarda cephane getirebilmektedir. Daha evvel Kars muhasaradan kurtarılmıştı dedik. Fakat Rus ordusunun umumi karargahı askerinin kısmı küllesiyle Karayel Tepesi'nin arkasındaydı. Diğer kısmı da Gedikler köylerinin ilerisindeydi. Kuvvetli bir kolunu Kızıltepe adıyla anılan volkanik küçük bir dağcıkta bulunduruyordu. Kızıltepe ile Karayel Dağı bütün Kars Ovası'nın bu cihetlerine hakimdi. Rusların bu hakim tepelerden istifade ederek evvelce yediği dayağın acısını çıkarmak isteyecekleri muhakkaktı. Esasen iki muhasım ordunun böyle karşı karşıya, burun buruna uzun müddet hareketsiz kalması beklenemezdi. Ahmet Muhtar Paşa Ruslardan evvel davranmak ve derhal taarruza geçmek istiyordu. İşte Alacadağ'ın Satı mahallindeki kumandanlık çadırında hazırlanan taarruz planı üzerinde konuşuluyordu. Erkan-ı Harbiye reisi Hasan Kazım Paşa, "Tamamen fikrinize iştirak ediyorum Paşa Hazretleri. Buyurduğunuz gibi bir an evvel harekete geçmemiz lazımdır," diyordu. Gece bir harp meclisi toplanacak, kumandanlara icap eden talimat verilecekti. Gecenin seçilmesi sebepsiz değildi. Düşman ordusuna pek yakın olduğumuzdan dolayı hazırlıkların görülmesi ve mukabil tedbirin alınması ihtimali vardı. Sonra Muhtar Paşa'nın çadırı Rus ordugahından görülüyordu. Sıkı bir tarasuda tabi tutuluyordu. Kalabalık bir heyetin çadıra girip çıkması nazarı dikkati çekebilirdi ve esasen kuşkuda olan düşmanı harekete geçirebilirdi. Değerli dinleyiciler, nihayet güneş grubu etti. Sular karardı, uzaktan kimse kimseyi göremez oldu. Fırka ve liva kumandanları ile bazı yüksek rütbeli zabitler davet edildi. Kumandanlık çadırının arka tarafındaki taşlık bir mahallede bir harp meclisi toplandı. Müşir Paşa, düşmanın vaziyetini gerek şifahen ve gerekse harita üzerinde izah etti. Sonra, yarın sabah Rusların Gedikler ordusuna karşı taarruza geçeceğiz. Allah bizi muzaffer eylesin, dedi. Lüzumlu talimatları ve emirleri de verdi. Harita üzerinde ordunun durumu ve taarruz edecek kolları tespit edildi. Bütün hazırlıklar gece ve süratle yapılacaktı. Kumandanlar da mütalalarını söylediler. Evet, bu taarruz yapılmalı, düşmanın toparlanmasına mani olunmalı idi. Sonra son sözü gene Müşir Paşa aldı. Bana öyle bir liva lazımdır ki, bu liva muharebenin en kanlı, en şiddetli hücumunu yapacak. Kızıltepe'ye çıkacaktır. Bu liva, yani bu paşa, bu asker, şehadeti cana minnet bilen, seve seve ölüme giden gönüllü bir liva olacaktır. Bu umumi hitap karşısında kumandanlar birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Müşir Paşa gönüllü değil, bir fedai livası istiyordu. Çünkü tepeden yağdırılacak ateş yağmuru altında bir anda eriyip gidecekti. 4. Ordu'nun 5. Van Redif Alayı'nın Miralayı ve Ardahan'da Emiroğlu tabyasını müdafi olan Kaptan Mehmet Bey de liva kumandanı sıfatıyla meclisteydi. Mehmet Bey, Paşa Hazretleri, dedi. Kızıltepe'ye hücum edecek liva, müsaade buyurursanız benim livam olsun. Ben ölümden korkmam, şehadeti cana minnet bilirim, dedi. Ahmet Muhtar Paşa düşündü. Miralay, yani Albay Kaptan Mehmet Bey'in Girit Muharebesi'nde gayret ve cesaret göstermediğine dair bir şaiye çıkmıştı. Sordu, siz Girit harplerinde bulundunuz mu? Mehmet Bey, Müşir Paşa'nın ne demek istediğini anlamıştı. Demek ki bu asılsız şaiyalar onun da kulağına gitmişti. Canı fena halde sıkıldı. Hayır, korkak değildi. Cesarette kimseden geri kalmazdı. Bu yalanları düşmanları çıkarmıştı. Paşa'nın karşısına dikildi. Yarın ben livamla taarruz edeceğim. Ya muvaffak olup mükafaten terfi rütbe ederim, bilfiil mir liva, yani paşa olurum, veyahut nazarınızın üzerinde görmekte olduğu lekeyi tertemiz kanımla temizlerim. Allah etmesin, muvaffak olmadığım halde sağ olarak dönmek benim için değildir. Kumandanlar bu sözleri heyecanla dinliyorlardı. Mehmet Bey sesini biraz daha yükseltti. Paşam, bana imkan ve fırsat veriniz. Ben şehit olmaktan çekinmem. Yalvarırım size, ateş hattına beni sokunuz. Anadolu Harp Orduları Başkumandanı Müşir Ahmet Muhtar Paşa ayağa kalktı. Miralay Mehmet Bey'in yanına gitti. Elini omuzuna koydu. Mehmet Bey, dedi. Benim zihnimden fena bir şey geçmedi. Size itimat ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Böylece harp toplantısı, harp meclisi bitmişti. O gece değerli dinleyiciler, taarruz hazırlıkları yapıldı. 25 Ağustos 1877 sabahının erken saatlerinde tarihlerimize Gedikler Meydan Muharebesi adıyla geçen harp başladı. Bu muharebe iki ordu arasında cereyan ediyordu. Biz gene mevzumuza dönelim. Bu harbin en kanlı hücumunda hazır bulunmak üzere Miralay Kaptan Mehmet Bey'in karargahına gidelim. Mehmet Bey, Müşir Paşa'nın bizzat riyaset ettiği harp meclisinden ayrıldıktan sonra livasının başına dönmüştü. Tabur kumandanlarını toplamış, onların kahramanlık duygularını bir kat daha yükseltici sözler söylemiş, herkesin vazifesini ayrı ayrı anlatmış, askerin başında dövüşeceğine dair yemin etmişti. Silah arkadaşlarına, livamızın şerefini beraberce yükselteceğiz, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız demişti. Henüz şafak sökmeden livasını avcı hattına yaydı, günün ilk ışıklarıyla beraber hücum emrini verdi. Top tüfek sesleri birbirine karışıyordu. Kızıltepe kan ve ateş içinde yoruluyordu. Miralay Mehmet Bey tepeden yağdırılan kurşun yağmuruna mukavemet ediyordu. Bir yandan da koşuyordu. İki elinde iki tabanca. Liva yavaş yavaş eriyordu ama tepeye de yaklaşıyordu. Tam bu sırada bir kurşun Mehmet Bey'in göğsüne isabet etti. Üniforması alkanlara boyandı. Bunu gören asker duraklar gibi oldu. Fakat Miralay Kaptan Mehmet Bey, Rus'un kurşunu öldürmez. Asker ileri, Allah Allah diye bağırarak tekrar ileriye fırladı. Düşen düşüyor, kalan kumandanı takip ediyordu. İşte öldürmeyen Allah öldürmedi. Nihayet tepeye çıkıldı. Şimdi süngü hücumu başlamıştı. Süngü, Türklerin elinde şeref kazanır. Ruslar kaçmaya başladılar. Fakat bir iki saat sonra vaziyetin vahametini görenler, yeni yeni kuvvetler celbederek kara bulut halinde Kızıltepe'yi istirdada gelmeye başladılar. Kaptan Mehmet Bey ve kahraman arkadaşları bu kara bulutu da dağıttılar. Akşam olurken Gedikler Meydan Muharebesi bütün cephe boyunca lehimize neticelenmiş, düşman 10 bine yakın ölü ve yaralı bırakmıştı. Değerli dinleyiciler, o gece Anadolu Harp Orduları Başkumandanı Ahmet Muhtar Paşa gene Alaca Dağı'nın Sathı mahallindeki çadırında yanında Erkan-ı Harbiye Reisi Mirliva Hasan Kazım Paşa olduğu halde makamı celili seraskeriye, yani seraskerlik makamına Gedikler zaferini müjdeleyen telgrafını yazdırıyordu. Sıra Kaptan Mehmet Bey'e gelince durdu. "Benim koca aslanım Mehmet," dedi. Sonra el vurdu, içeriye giren yaverine "bana Kaptan Mehmet Bey'i çağırınız" emrini verdi. Ona mirlivalığını, yani paşalığını şimdiden müjdeleyecekti. Bu rütbeye herkesten fazla hak kazanmıştı. Biraz sonra göğsü sarılı olduğu halde Miralay Kaptan Mehmet Bey geldi. Müşir Paşa ayağa kalktı. Miralay'ın boynuna sarıldı, alnından öptü. "Vatana büyük hizmet ettiniz Mehmet Bey. Şimdi mirlivalığa terfiğinizi yazdım, inşallah kabul ederler," dedi. Sonra yarasını sordu. Mehmet Bey'in gözlerinden sevinç yaşları boşandı. Sanki 10 saat evvel aslanlar gibi dövüşen, Kızıltepe'de vurulan bir neferin süngüsünü kaparak ileriye fırlayan, taşı toprağı yanan tepede göğsünden al kanlar aktığı halde askeri teşvik eden, "bakın Rus'un kurşunu öldürmüyor, asker ileri," diye bağıran o değildi. Hiçbir şey yapmamış gibi başını önüne eğdi, yavaş bir sesle müşürün iltifatına yalnızca teşekkür etti. "Ben vazifemi yaptım. Fakat bu fırsatı bana siz hazırladınız, imkan verdiniz, sağ olunuz." Ertesi gün makamı seraskeriden gelen tebrik telgrafında kahraman Miralay'ın livalığa, yani paşalığa terfi ettiği müjdeleniyordu. Kaptan Mehmet Paşa çabuk iyileşti. Anadolu Darül Harbi'nde daha birçok harplere girdi çıktı. Bu rütbeye layık olduğunu ispat etti. Değerli dinleyiciler, Türkler milattan çok önceleri tarih sahnesine Fatih bir kavim sıfatıyla çıkmışlardır. Fatih en eski Türk kavmi Çinlilerin Hingunu dedikleri kavimdir. Milattan önce 3. yüzyılın başından itibaren tarih sahnesinde görülmüştür. Bu Türk kavminin asıl ana yurdu Altay Dağları'nın vadileriydi ve Shenyu denilen hükümdarlarının karargahı Orhun Irmağı kıyısında bulunuyordu. Buradan hareketle bugün Moğolistan adı verilen geniş sahayı işgal ederek Çin hudutlarına kadar gelmişlerdir. Türklerin bilinen en eski ecdadı bu Hyong nudlardır. Türkçe adlarının ne olduğu üzerinde çok düşünülmüş ve bunların bugünkü Hunlar olduğuna karar verilmiştir. Hunlar aynı zamanda Türk askeri teşkilat ve idareciliğinin en eski kurucularıydılar. Osmanlı devri de dahil olmak üzere bütün tarih boyunca Türklerde teşkilatın en baş kaidesi olan sağ ve sol ikili nizamı Hunlar tarafından tesis edilmişti. Bu münasebetle Hunların hükümdarlarından sonra bir sıra yüksek memuriyetler geliyor. Onlar sağ ve sol kumandanlar, sağ ve sol beyler hep çifttir. Ordu tamamen atlıdır ve 10 bin, 1000, 100 ve 10 üzeri olmak üzere onluk sisteme göre teşkil edilmiştir. 10 bin atlıya tümen adı veriliyordu. Kıyafetlerine gelince kollu ve yakası kapalı bir kaftan dizlere kadar uzanıyordu. Omuzlarında kürkten gocukları, başlarında da kürkten börkleri vardı. At üzerinde rahatça oturabilmek için geniş paçalı pantolon ve çizme giyiyorlardı. Bellerindeki işlemeli ve uçları tokalı kemerlerine okluk, sadak ve kılıç asılmıştı. Bir ordu gibi teşkilatlanmış olan Hunların kıyafeti böyleydi. Umumiyetle keçe çadırlar içinde oturuyorlardı. Besledikleri koyun, at ve sığırlarının, sığır sürülerinin etiyle, sütüyle, yağıyla geçiniyorlardı. Onların bütün yüksek memuriyetleri irsi olarak elinde tutan yüksek bir asilzade, yani beyler sınıfı vardı. Değerli dinleyiciler, son zamanlarda yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde Hyungnuların, yani Hunların, kendilerine has bir sanat ve maddi kültürleri olduğu anlaşılmıştır. Kılıç kayışları, koşum takımları, üzerinde hayvan tasvirleri bulunan bronz levhalar bu Hunların sanatının en karakteristik mahsulleridir. Hunlar, M.Ö. 3. asrın sonlarına doğru Sarı Irmağ'ın kıvrım yaptığı sahaya geldiler. Buradan Çin işlerine akınlara başladılar. Çinliler, Hun süvarilerinin fevkalade sürat ve hareketleri karşısında at arabaları ve yaya olarak savaşmaya kalkıştılar ama pek ağır mağlubiyetlere uğradılar. Bunun üzerine o zamanlar Çin'e hakim olan Ti Xin hanedanı bir taraftan Çin Seddi'ni süratle tamamlamaya başladı. Diğer taraftan da Hunların askeri kıyafetlerini kabul ederek at arabaları yerine süvari birlikleri teşkil ettiler. Hun kağanları Teoman zamanında, ki M.Ö. 210 yıllarıdır, Çin'in Kansu eyaletinde oturan Yüeçiler üzerine hücum etti. Onları mağlup etti ve Yüeçileri batıya, garbe doğru muhacerete, hicret etmeye mecbur kıldılar. Oğlu Mao Toen, yani Mete, yani Batır veya Motun, M.Ö. 274 yılında vefat etmiş, 209 yılında tahta çıkmıştır. İlk önce Mançurya sınırlarında yaşayan kudretli Tonguları yendi, onları hakimiyeti altına aldı. Bunu müteakip Çin'in batı eyaletlerine girdi. İmparator Cao Ti'yi, Çin İmparatorunu sığındığı bir kalede muhasara etti. Kendini Göğün oğlu olarak kabul eden Çin İmparatoru bu tehlikeli muhasaradan ancak prenseslerinden birini Mete'ye rehine vermek suretiyle kurtulabildi. Mete Han bundan sonra kazandığı yeni zaferlerle Çin sınırlarından Batı Türkistan'a kadar olan geniş ülkeleri idaresi altına aldı. Türk destanlarında en eski ve en büyük Cihangir Türk hükümdarı olarak bahsedilen Oğuz Kağan'ın bu Mete Han olduğu ihtimali İlim aleminde kabul edilmiştir. Mete, etnik menşeleri henüz kat'i surette anlaşılmamış bulunan Siempi, Tonku, Yüeçi gibi kavimlerle Balkaş Gölü'nün cenubunda İli Vadisi'nde yaşayan mavi gözlü ve kızıl saçlı Usunlara yüksek hakimiyetini kabul ettirdi. Kendisinden sonra Büyük Hun İmparatorluğu milattan sonra 48 yılına kadar siyasi birliğini muhafaza ederek yaşadı. Bu tarihten itibaren Hunlar Şimal ve Cenüp olmak üzere iki kısma ayrıldılar. Şimal Hunları devleti 155 yılında Siempi denilen bir kavim tarafından ortadan kaldırıldı. Siempilerin hakimiyetini kabul etmek istemeyen Şimal Hunlarının mühim bir kısmı batıya doğru göç ettiler. İşte Avrupa'da Hun adıyla tanınan Fatih kavim bu batıya göç eden Hunlardır. Cenüp Hunlarına gelince bunlar bir müddet Çinlilerle dostça yaşadıktan sonra 311 tarihinde Çin'in imparatorluk merkezlerinin bulunduğu bölgeleri fethederek Çin'de yarım asır kadar hüküm sürdüler. Bunu takiben aynı yerlerde Tabgaç kavmi, onlar da Türkler, Türktür, bir devlet kurdular ve ırktaşları Hunların Çinliler üzerindeki hakimiyetini devam ettirdiler. Dördüncü asrın ilk yarısının ilk yıllarında Altay Dağları havalisinde yaşayan bir kavim Batı Türkistan'a göç ederek burada bir devlet kurdu. O zamanlar Batı Türkistan'da menşei Türk olmayan birçok milletler yaşıyordu. Altaylardan gelen bu kavme Çin tarihçileri Yete, Bizans tarihçileri Heftalit veya Akun demektedir. Heftalit veya Akunlar 441 tarihine doğru Semerkant, Buhara ve Belh havalisini zapt ettiler ve Sasani İran devletiyle komşu oldular. Çok geçmeden Sasani hükümdarı Firuz zamanında, yani 459 yıllarıdır, Horasan'a hücum ettiler ve karşılarına çıkan Şehinşah Firuz'u ağır bir bozguna uğrattılar. Firuz, muharebe meydanındaki İranlı ölüler arasında kaldı. Eftalitler veya namı diğer Akhunlar bu parlak zaferlerinden sonra tam bir asır Türkistan ve Afganistan'ın kudretli hakimleri olarak kaldılar. 6. asrın ikinci yarısının başlarında ülkelerini Göktürklere bırakmak mecburiyetinde kalarak onların tabiyeti altına girdiler. Avrupa'ya fatih bir kavim olarak ilk önce gelen Türkler Hunlardı. Hunlar açlık, susuzluk ve yorgunluk nedir bilmeyen, kısa boylu fakat şimşek süratiyle giden atlara malikti. Aynı zamanda hedefini şaşırmayan okları vardı. Bu iki vasıtayla kısa bir zamanda o kadar büyük zaferler kazandılar ki kendilerinin ve büyük hükümdarları Attila'nın isimleri Avrupalı kavimler arasında unutulmayarak zamanımıza kadar geldi. 374 yılından önce Ural İtil ırmakları arasındaki sahada yaşıyordu Hunlar. Kafkas dağları ile Don ırmağı arasındaki alanlar üzerine hücum ettiler. Alanlar İran asıllı bir kavimdir. Böylece Avrupa'daki ilk zaferlerini kazanmış oldular. Alanların bir kısmı Hunların tabiyeti altına girdiler. Bir kısmı da batıya doğru kaçtılar. Bu kaçak alan zümrelerinden birçokları İspanya'ya kadar gittiler. Bundan sonra Hunlar bir habere göre Kafkasları aşarak Urfa kapılarına dayandılar ve etrafı kan ve ateş içinde bıraktıktan sonra geri döndüler. 374 yılında reisleri Balamir'in idaresi altında Don Irmağı'nı geçtiler. Avrupa'da büyük bir fütühata giriştiler. Karşılarında ilk önce Güney Rusya'nın hakimleri olan Cermen kavimlerinden Gotları buldular. Şiddetli bir ok yağmuru altında sahte bir ricat geri dönme ve bunu müteakip bir çevirme hareketiyle Gotları bozguna uğrattılar. Hatta Gotlar istiklallerini kaybettiler. Hunların tabiyeti altına girdiler. Onların Vizigot denilen kolları, yani Batı Gotlar denilen kavim Roma İmparatorluğu'na sığındı. Hunlar fetihlerine devam ettiler. Gepitleri kovarak 405 yılında Macar Ovası'nı ele geçirdiler. Gepitler Macaristan'ın eski hakimleriydi. 434 tarihinde Hunların başına müstesna bir şahsiyet geçti. Attila. Attila bütün ülkeleri içine alan bir cihan imparatorluğu kurmak fikrini Makedonya kralı İskender'den sonra düşünen ikinci büyük bir şahsiyettir. Fakat bu fikrin tahakkukunda birinci derecede rol oynayacak olan kendi öz tebasının nüfusuydu. Bu nüfus o kadar azdı ki, bu nüfus idaresi altında bulunan bir sürü kavmi tanzim etmek, tensik etmek bile bu nüfus kafi gelmiyordu. Attila 440 yılından itibaren fetihlere başladı. İlk önce Doğu Roma İmparatorluğu üzerine yürüdü. Karna civarında imparatorluk ordusuna karşı parlak bir zafer kazandı. Hun atlıları Lüleburgaz'a kadar geldiler. Etrafı korku ve dehşet içine bıraktılar. Bu vaziyet karşısında Doğu Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru, harp tazminatı olarak 3000 kilo altın ödemeyi, her yılda 1000 altın vermeyi kabul etti. Böylece sulh yapmaya mecbur oldu. Doğu Roma İmparatorluğu üzerindeki planının ilk safhasını Attila tahakkuk ettirmişti. Sonra silahlarını Batı Roma İmparatorluğu'na yöneltti. 451 yılının Temmuz ayının sonlarında Fransa'da, Katalon Ovası'nda Roma kumandanı Aetius ve müttefikleriyle neticesiz kalan kanlı bir muharebe yaptı. Ertesi yılın ilkbaharında Roma üzerine yürüdü. Aetius bu defa karşısına çıkmaya cesaret edemedi. İmparator Valentinianus da Roma'dan kaçtı. Artık Romalılar için galibin merhametine sığınmaktan başka çare kalmamıştı. O zamanın papası Büyük Leo'nun riyasetindeki bir heyet Attila'nın huzuruna geldi, Roma'ya girmemesini istirham etti. Attila, Roma'yı 410 yılında tahrip eden Gotlar ve 453'te gene Roma'yı yakıp yıkan Vandalların aksine Romalılara karşı büyük bir âli cenaplık gösterdi ve Papa'nın istirhamını kabul etti. Bu büyük Türk hükümdarı, Hun hükümdarı Attila büyük gayesine erişemeden 453 yılında gözlerini hayata yumdu. Vefatını müteakip oğullarından hiçbirisi onun yerini tutamadı ve böylece Hun İmparatorluğu yıkıldı. Hunların bir kısmı Cenubi Rusya'daki yurtlarına çekildiler. Bir kısmı da Orta Avrupa'da kalarak zamanla oradaki kavimlere karıştılar. Değerli dinleyiciler, Hunlardan sonra Avrupa'ya 6. asrın ilk yarısında Avarlar geldiler. Bugünkü Macaristan'da yurt tuttular. Bunlar da Hunlar gibi yaptıkları akınlarla her tarafta korku ve dehşet uyandırdılar. Slavların mühim bir kısmıyla diğer birçok kavimleri hakimiyetleri altına aldılar. Bizans imparatorlarını yıllık vergi vermeye mecbur ettiler. Avarların Avrupa'nın ortalarında kurdukları devlet 9. asra kadar devam etti. Onların en büyük hükümdarları Bayan idi. Avarların yüksek bir askeri sanatları vardı. Bu sanat Bizans'a ve diğer bazı Avrupalı kavimlere de tesir etmişti. Hatta pek şayanı dikkattir ki Özengi'yi Avrupalılara Avarlar tanıtmıştır, at özengisini. Ondan önce Avrupa'da özengi bilinmiyordu. 7. asrın başlarında Roma hükümdarı Heraklius ordusunu yeniden tanzim etti. Bunu yaparken Avar süvarilerinin teşkilatını ve kıyafetlerini kabul etti. Hatta harp sanatı hakkında yazdığı bir eserde Avar silahlarını, Avar kıyafetlerini ve çadırlarını en mükemmel örnekler olarak gösterdi. Değerli dinleyiciler, Avarlardan sonra 10. asırda Türk kavimlerinden Peçenekler ve onları takiben Uzlar yani Oğuzlar ve Avrupalıların Kuman dedikleri Kıpçaklar Avrupa'ya ayak bastılar. Güney Rusya ve Balkanları istila ettiler ve bir müddet oralarda hakimiyet sürdüler. Ama bunlar Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar gibi büyük bir hanedandan gelen hükümdara sahip olmadıkları için bir de İslam dini gibi birleştirici üstün bir dine tabi olmadıkları için süratle kayboldular. Askeri üstünlüklerini kaybettiler ve mahalli halklara karıştılar. Değerli dinleyiciler, derebey kelimesi lügat manasında zaten gösteriyor. İki dağ arasındaki vadinin beyi, hakimi demektir. Ne zamandan beri kullanılıyor? Bunun hakkında kat'i bir bilgi yok. 15 ila 10'a 17. asırlarda yazılmış eserlerde derebey ismine tesadüf edilmiyor. Bu kelime ancak 18. asırdan itibaren görülüyor. Buna nazaran derebey sözünün Osmanlı derebeylerinin zuhuru ile alakalı olarak 18. asırda meydana çıktığı söylenebilir. Nedir derebeyi ıslahi manası olarak? Doğrudan doğruya devlete ait bir bölge ve mıntıkada nüfus tesis etmiştir. Orayı kendi keyfine göre, arzusuna göre idare etmektedir. İdare ettiği yerdeki hakimiyeti de geçici de olsa devlet tarafından tanınan şahıstır derebeyi. Tabi devletin dahili idaredeki zaaf ve kudretsizliği devam ettiği müddetçe derebeyleri de nüfus tesis ettikleri mıntıkalarda hakimiyetlerini devletin tanıması mecbur oluyordu. Bu cümleyi başa alıyorum. Tabi devlet dahili idaredeki zaaf ve kudretsizliği devam ettiği müddetçe derebeylerinin nüfus tesis ettikleri mıntıkalardaki hakimiyetlerini tanımaya mecbur kalıyordu. Esasen derebeyler de uzun ve yorucu hatlar yüzünden devlet otoritesinin sarsıldığı, dahili idarenin bozulduğu zamanlarda bundan istifadeyle ortaya çıkarlardı. Uzun bir zamandan beri devlet memurlarının şiddetli ve sert idarelerinden halk bıkmış usanmıştı. Kendi aralarından çıkan bu insanları memurlara tercih ettiler. Ve onları birer hami olarak kabul ettiler, aynı Avrupa'daki gibi. Onun için belki de Avrupa'dakilerin de bunun için derebeyi dediler. Derebeylerini idareleri altına aldıkları halkı zulümle, istibdatla ezen, onlara her türlü fenalığı yapan insanlar olarak telakki etmek doğru değil. Her şeyden evvel onların aralarından çıktıkları için o halkın anlayışına göre, görüşlerine göre bir hareket tarzı takip etmişlerdir. Bu tabidir. Bir de tabii devlet her zaman onları ortadan kaldırmak için bir fırsat gözetiyor. Onun için halkı kendilerinden hoşnut edecek şekilde hareket etmişlerdir. Bu da onların menfaatleri icabıdır. Gerçekten derebeyleri hakkında anlatılan hatıralar, şairlerin manzumeleri, seyyahların müşahedeleri bize onların umumiyette idaresi altında bulundurdukları halkı memnun ettikleri hükmünü verdirtiyor. Bunların camiler, medreseler, köprüler, hamamlar gibi amme müesseseleri tesis edenleri var. Böylece onlar hakim oldukları yerlerin imarına çalışmışlar. Bunu bıraktıkları bu hatıralardan anlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bugünkü nesil mazinin bey ve ağalarını fena insanlar olarak öğrenmişlerdir. Halbuki şüphesiz onlar arasında da her cemiyette, her zümrede olduğu gibi iyiler ve kötüler vardı. Halk şiirinde beyler ve ağalardan ekseriya medih ve sitayişle bahsedilir. Bu cümleden olarak derebeyi ailelerinin devlet tarafından ortadan kaldırılmalarından ötürü hüzünlü şiirler yazmıştır halk şairleri. 18. ve 19. asırlarda Belgrad'dan yola çıkan herhangi bir insan beylerin ve ağaların konaklarında ve odalarında misafir kalmak suretiyle Erzurum'a kadar gidebiliyordu. İslamiyet'ten önce Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türklerde feodal bir devlet yapısı vardı. Memleket ve kavim asilzadeler arasında, beyler arasında taksim edilmişti. Her beyin irsi olarak idare ettiği bir kabilesi vardı. Bununla beraber yaşadığı bir yurdu vardı. Anadolu'yu fetheden Selçuklu ailesi bu feodal usul yerine merkeziyetçi bir devlet şekli koydu. Osmanlı Devleti de bu merkeziyetçi usulü daha kuvvetli, daha geniş bir surette tatbik etti. İmparatorluğun kudretli zamanlarında Dicle'den ötedeki bazı Doğu Anadolu bölgeleri müstesna olmak üzere bu ülkenin diğer yerleri merkezden gönderilen memurlar vasıtasıyla idare edilirdi. Bu memurlar, salahiyetleri, tayinleri, azilleri bakımından bugünkülerden hemen hemen farksızdı. Anadolu'daki Türk asilzadeleri, tımarlı sipahi mertebesine indirilmek suretiyle tasfiye edildi. Bugün Türkiye'de diğer birçok memleketlerin aksine tarihi asilzade ailelerinin pek nadir oluşunun sebebi budur. Osmanlılar ve Selçuklular hanedandan başka asilzadeler istememiştir. Tabii 17. yüzyılın ikinci yarısından beri devam eden, mağlubiyetlerle biten harpler Osmanlı Devleti'ni bitkin bir duruma düşürdü. Bu yüzden de devletin dahildeki otoritesi büyük bir zaafa uğradı. Devlet memurları da bu harplerin finansmanı için toplanacak gelirleri toplarken biraz yolsuz ve adaletsiz hareket ettiler. İşte böyle olunca eşkıyalık doğdu. O da derebeylerinin tarih sahnesine çıkmasına yol açtı. Bunlar hakim oldukları yerlerde ilk işleri nizam ve asayişi tesis etmek, böylece halkı huzura kavuşturmak oluyordu. Derebeyleri yalnız Anadolu'da değil, Rumeli'de, hatta imparatorluğun diğer eyaletlerinde de zuhur etmiştir. Fakat onlar tarihte daha ziyade Ayan adıyla tanınmışlardır. Ayan, devletle halk arasında temsilci vazifesi yapan, ileri gelenlere verilen isimdir. Zamanla onlar da derebeyi gibi olmuşlardır. Üç tane aile vardır ki Anadolu'da, bunlar çok meşhurdur. Üç derebeyi ailesi, Çapanoğulları, Karaosmanoğulları ve Kozanoğulları. Şimdi bu üç aileden bir nebze bahsedelim. Çapan oğulları çok meşhur olmuştur. Çapan, vuran, deviren, yenen manasına geliyor. Şahıs adından mıdır, kabile isminden mi geldiği belli değil. Çapan oğullarına Cabbar oğulları da denir. Belki Cabbar oğlundan Çapan'a dönmüştür. Çapan ismi Anadolu'da çok yaygındır. Kabile bile vardır. Ancak şurası bir gerçek ki Çapan oğulları Türkmen asıllıdır. Hakkında mufassal bilgilere sahip olduğumuz ilk Çapan oğlu Ahmet Paşa'dır. Ömer Ağa'nın oğludur. İlk önce Çorum ayağınıdır, sonra da Sivas valisi olmuştur. Bugünkü Yozgat şehrinin kurucusu işte bu zattır. Ahmet Paşa, 1764 yılında Sivas valiliğinden azledilmiş, aynı tarihte padişahın emriyle idam edilmiştir. Ahmet Bey'in yerine büyük oğlu Mustafa Bey geçmiştir. Mustafa Bey 1778 yılında Trabzon havalesinin derebeyi Canikli Ali Paşa'yı mağlup etti. Bazı yerleri daha idaresine aldı. Fakat 3 sene sonra 1781'de maiyetindekilerden birkaçın hazırladığı bir suikaste kurban gitti. Mustafa Bey'den sonra kardeşi Süleyman Bey onun yerine geçti. Çapanoğlu Hanedanı'nın en büyük, en meşhur derebeyidir. Babası Ahmet Paşa zamanında tesis edilmiş olan Yozgat onun zamanında büyüdü, mamur bir şehir oldu. Süleyman Bey, Bozok denilen Yozgat havalesinden başka Kayseri, Amasya, Ankara, Niğde, hatta Maraş, Elaziz ve Tarsus'a bile hakim oldu. İşte Süleyman Bey'in Orta Anadolu'nun mühim bir kısmında nüfuz ve idaresini tesis etmesi Çapanoğulları'nın şöhretini pek ziyade arttırdı. Bundan dolayı bu işi kurcalama altından Çapanoğlu çıkar sözü meydana geldi. Bu söz herhalde halk içinden değil, devlet ricali arasından çıkmış olsa gerekir. Süleyman Bey, çağdaşı Kara Osmanoğlu Ömer Ağa gibi 3. Sultan Selim'e müzahir oldu, destek oldu. Ve Nizam-ı Cedid taraftarı oldu. Onun için tarihimizde müspet bir intiba bırakmıştır. Onun ne kadar kudretli bir derebey olduğu hakkında bir fikir vermek için istediği zaman 100 bin asker çıkarabileceğine dair Avrupalı seyyahların halktan işittikleri sözler kafidir. 1814 yılında vefatından az sonra hakim olduğu yerler yeniden devletin eline geçti. Derebeylik sona erdi. Fakat Çapanoğulları ailesi bazıları devlet hizmetinde yüksek memuriyetlerde bulunmak üzere zamanımıza kadar geldi. Değerli dinleyiciler, şimdi Batı Anadolu'ya gidiyoruz. Batı Anadolu'nun büyük derebeyi ailesi Kara Osmanoğulları. 17. asırda Felemen kolonisine mensup Hollandalı Rahip Heyman ziyaret ettiği Aydın anlatırken 4000 atlıdan müteşekkil bir kuvvetin reisi olarak Kara Osmanoğlu'ndan bahsediyor. 1697 yılında Manisa'ya uğramış olan Avrupalı seyyah Çizkul da Kara Osmanoğlu'nu anlatıyor. Bu ailenin nüfuz ve hakimiyet sahası 18. asrın ikinci yarısında kuzeyde Bursa, batıda İzmir, güneyde Muğla'ya kadar uzanıyordu. Kara Osmanoğulları'nın en meşhur derebeylerinden birisi Ömer Ağa'dır. Ömer Ağa, Anadolu'nun en kuvvetli iki derebeyinden birisi sıfatıyla Alemdar Mustafa Paşa'nın sadareti sırasında ayanlarla padişahın birbirlerine karşı hukuki durumlarını tayin için İstanbul'da toplanan ayanlar toplantısına iştirak etti. Ve yapılan anlaşmaya senedi ittifak denir, ona imzasını koydu. Ömer Ağa ile Rumeli valilerinden Ali Paşa arasında vuku bulan muharebeye ait bir destan bundan bir müddet önce neşrolunmuştur. Kara Osmanoğulları 18. asrın sonu ile 19. asrın başlarında Rusya ile cereyan eden savaşlara asker kuvvet gönderdiler. Ve Rumeli'de asilere karşı yapılan hareketlere mükellef oldukları kuvvetleri muntazaman gönderdiler. Avrupalı seyyahlar Kara Osmanoğulları'nın halkı hoşnut eden adilane idarelerinden sitayişle bahsederler. O derece ki onların iyi idareleri sayesinde hakim bulundukları yerlerin Roma İmparatorluğundan beri görülmemiş bir mamuriyete kavuşmuş olduğunu yine seyyahlar anlatıyor. 1816 tarihinden itibaren Osmanlı Devleti Kara Osmanoğulları'nın doğrudan hakim oldukları Saruhan yani Manisa, Aydın ve Bergama'yı idaresi altına aldı. Kara Osmanoğulları'nın nüfuz ve idaresi sona erdi. Fakat Kara Osmanoğulları da Çapanoğulları gibi devlet hizmetinde girerek varlıklarını günümüze kadar devam ettirdiler. Evet, geldik Kozanoğulları'na, güneye. Anadolu'nun güney ve orta taraflarında çok sevilip çağrılan bir türkü var. Kozan Dağı adıyla anılan bu türkünün bestesi de küftesi kadar yanık. Çıktım Kozan'ın dağına, İremil attım dost bağına. Aşiretten imdad olmaz, kaç kurtul Kozan Dağı'na. Kozan Dağı karlı buzlu, etrafı gelin kızlı. Gitme beyim öldürürler, o kafirler dünden sözlü. Kır atım örkten boşandı, özengi yere döşendi. Ne yatarsın Kozanoğlu, kılıcı düşman kuşandı. Kara çadır eğmeynen, ucu yere değmeynen, Kozanoğlu kaçılır mı? 3000 atlı gelmeyle. Ağalar var enli döşlü, hatunları yüce başlı, elleri zıngır zıngır kuşru. Yesir olmuş beyimiz. Böyle devam ediyor Kozanoğlu destanı. Ne yatarsın hecin gibi, gözyaşların sicim gibi, başucunda ağlar durur anan kızı bacın gibi. Evet, Güney'in meşhur derebeyleri olan Kozanoğulları'na ait bu destan. Kozanoğulları'nın kökü 18. asrın ilk başlarına kadar gidiyor. Bu asır başlarında Kozanoğlu namıyla maruf bir şahıs Maraş'ın en belli başlı, en nüfuzlu kimselerinden birisiydi. Maraş'ta sakin olan Kozanoğlu'nun gene orada yaşayan Bayezid oğlu Kerimoğlu ile beraber Kınık ve Belendi taraflarındaki Türkmenlerin tedibine giden Karaman Beylerbeyine muavenet etmesi bir eski vesikada geçiyor. Demek Kozanoğlu o zaman bile var. Fakat bunlar devletin emrine icabet etmemişler. Bu sebeple Kozanoğlu yakalanmış, Niğde Kalesi'ne hapsedilmiş ama çok geçmeden serbest bırakılmış. Adana'nın kuzeyinde dağlar arasında bir ilçe var, Kozan. Bu sözün manası, menşei malum değil. Fakat Kozanoğulları Mersin'den Maraş'a kadar olan dağlardaki meşhur Varsak aşiretinden idiler. Varsaklar yalnız Anadolu Türk tarihinde pek mühim bir rol oynamakla kalmadılar. Aynı zamanda Safevilerin biricik askeri dayanaklarından idiler. İran'daki Türk kabileleri arasında çok emniyetliydiler. Onlara ait şiir şekilleri vardır. Bre, behey, hey gibi nidalarla başlayan varsağlar vardır. Erkekçe bir eda ile yazılmıştır. Osmanlı ve İran saraylarında çok sevilen şiirlerdir varsağı. Kozanoğulları eski adı Sis olan bugünkü Kozan şehri ve havalisini 19. asrın ikinci yarısının ortalarına kadar müstakilen idare ettiler. Adana bölgesinin diğer yerlerinde de daha küçük derebeyleri vardı. Bunlardan Cenub'un meşhur Türkmen şairi Dadaloğlu'nun bahsettiği küçük Alioğulları şimdi dört yola bağlı bir nahiye merkezi olan Payas'ta otururlardı. Hatta bazı Avrupalı seyyahlar kendilerini orada ziyaret etmişler. 1865 yılında Derviş Paşa'nın kumandasında bulunduğu ve tarihçi Cevdet Paşa'nın da sivil komiserliğini yaptığı Fırka-i İslahiye var. Bu Fırka-i İslahiye Güney Anadolu'daki derebeylik hayatına son vermiştir. Kara Osmanoğulları, Çapanoğulları'nın yıldızı sönmüştür ama Kozanoğulları'nınki devam ediyordur. Fırka-i İslahiye bunu da söndürmüştür. Başta Kozanoğulları olmak üzere bu bölgedeki derebey ailelerinin her birisini bir tarafa sürmüştür hükümet. Fırka-i İslahiye'nin Güney Anadolu'daki tenkil ve tehdit hareketleri halk edebiyatında pek mühim akisler yapmıştır değerli dinleyiciler. İşte birkaç kıtasını yukarıda derc ettiğimiz size Kozan Dağı türküsü Kozanoğulları hakimiyetinin zevali ve yurtlarından uzaklaştırmaları üzerine yakılmıştır. Bir başka türküde de Avşar aşiretinin başına gelen felaketler acıklı bir tarzda anlatılıyor. Dadaloğlu yazdığı şiirlerle hayatiyetiyle dolu olan Türkmen ruhunu bütün vasıflarıyla ifade eden Dadaloğlu bu zamanda yaşamıştır. Bir şiirinde Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir diyor Dadaloğlu. Fırka-i İslahiye'nin derebeyleri ortadan kaldırması ve Türkmen aşiretlerini göçebe hayattan yerleşik hayata mecbur etmesiyle yese düşmüş, ümitsizliğe düşmüş, şimdiden sonra yaşaması güç oldu demişti.
Kaçılır mı Kozanoğlu 500 atlı gelmeyine? Kaçılır mı Kozanoğlu 500 atlı gelmeyine? Thank you. Kazan Dağı karlı buzlu, içi dolu gelin kızlı, öldürürler Kozan oğlu, bu gavurlar dünden sözlü, öldürürler beyim seni, bu gavurlar dünden sözlü.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa ediyoruz. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.